Tamam bizim çölden dersle denilen vaaz dizimiz devam ediyor bugün. Yani Musa ve Tanrı'nın halka Musa'dan çıktığı zaman ne oldu? Yani onlar ilk önce köle olarak yaşıyor, kölelik altında yaşıyorlardı. Sonra Musa'dan çıktı. O zaman 40 yıl boyunca çölde dolaşıyorlardı. Yani uzun zamandan beri çölde kaldılar. Ve özellikle çöldeyken neler öğrendiklerini öğreniyoruz. Tamam. Ama ilk önce siz biraz iş yapacaksınız. 2-3 dakika ayıralım. 2-3 kişilik gruplar olarak Hristiyan hayatı ile ilgili bir söz listesi yazın. Yani bir Hristiyan hayatı nasıl olabilir diye düşünün. Tamam? 3 kişilik, 2 kişilik gruplar olsun. 2 dakika, 3 dakika olsun. Tamam. Sonra cevaplarınızı paylaşacağız. Tamam. Semanımız dolu. Bu yüzden cevaplarınızı öğrenmek istiyorum. Lütfen ön tarafa bakın. Merhaba canım. Ön tarafa bakın lütfen. Tamam. Engin, ne demek istiyorsun? Sevgili. Tamam. Bir kişi yazmak ister mi? Çünkü ben eskiden öğretmen olarak çalışıyordum. Bu yüzden iyi bir şekilde yazamam. Tamam. Sevgi dolu bir yaşama.
Dürüst yaşamak.
Dürüst, tamam.
Yardımsever
olmak. Tamam, başka? So, yüzden huzurlu kişi, cömert kişi. Tamam, yazabilir misin? Aferin, tamam. Sadelik. Gerçeği bilerek. Oh, güzel. Gerçeği bilerek. %100 katılıyorum. İyisi böyle bir şey dedi. Disiplinli yaşamak. Oo. Aslında bu ayet önceden Sun'a bir ayet okudu. O dedi, Tanrı'yı tanımaya gayret edin dedi. Değil mi?
Birbirine bağlı olmak.
Tamam. Birbirine bağlı olmak. Affetmek. Tamam.
Hoş görünülü.
Süper. Başka? Okay. Tamam. Alçak gönüllü olmamız lazım. Ve aslında siz çok ünlü şeyleri seçtiniz, aferin size. Ama ben bazen, yani daha olumsuz sözler bana geliyor. Mesela, mücadele. Ve aslında söylediklerinizi %100 doğru. Aynı, tamam. Jesus. Cezaret. Evet. Yani, evet. Zor toprakta yaşıyoruz. Yani gerçekten bu toprağı seviyoruz. Ama Hristiyan olmak zor olabilir. Bu yüzden mücadele etmemiz lazım. Aslında savaş kelimesi bile kullanabiliriz. Tamam. Çok teşekkürler. Bu yüzden bizim Musa'dan çıkış hakkında vaaz dizimiz var. Başlangıçta Tanrı'nın halka kölelik altında yaşıyorlardı. Yıllarca kölelik altında yaşıyorlardı. Musa'dan kaçtığı zaman Musa ordusu onların peşine düştü ve yine az kalsın onlara yakılacaktı. Sonra çöle girdiler. Onlar açlıkla karşılaştı. Onlar susuzlukla karşılaştı. Sonra başka bir ulus onlara savaş açtı. Yani zor durumlarda yaşıyorlardı. Yani onlar Tanrı'nın halkı olarak zorluklardan geçiyorlardı. Ama arka planda Tanrı çalışıyorlardı. Tanrı halkını koruyordu hem düşmanlarından hem de kendilerinden. Tanrı onların kendisine güvenmesini istedi. Ve o çok önemli. Her zaman Tanrı bunu istiyor. Bizim kendisine güvenmemizi istiyor. Bu yüzden bazen zor durumlardan geçiyoruz. Tanrı onların yüreklerinden çalışıyorlardı. Yani geçtikleri durumlar Tanrı'nın planları idi. Zor durumlardan geçiyorlardı ama Tanrı'nın planları idi. Tanrı uyumadı. Onlardan vazgeçmedi. O hala gündüzleyin bulut sütunuyla ve geceleyin ateş sütunuyla onlara öncülük ederdi. Onlara zor durumlarla karşılaştığı zaman bunlara doğru olmayan bir şekilde tepki verdiler. Bunu biliyoruz. Bildiğimiz gibi onlar Musa'ya yakınmaya başladı. Musa'ya suçlamaya başladı. Günah işledikleri halde geçtikleri zorlukların nedeni onların günahları değildi. Tanrı'nın söz verdiği toprağa girmeleri yolu buydu. Tanrı'nın halkının yüzleştiği her zor durumda Tanrı onlarla idi. Ve bizim hayatımızda tam aynı bir durumda yaşıyoruz. Yani her an Tanrı bizimle. Bizim yanımızda kalıyor, hamd olsun. Bu yüzden Musa'dan çıkışın 17. bölümden birkaç ayet okuyacağız ve Ali bizim için bu ayetleri okuyacak.
Amalekliler bozguna uğruyor. Amalekliler gelip Refidim'de İsraillilere savaş açtılar. Musa, Yeşu'ya, adam seç, git Amaleklilerle savaş dedi. Yarın ben elimde Tanrı'nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım. Yeşu, Musa'nın buyurduğu gibi Amaleklilerle savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar. Musa elini kaldırdıkça, İsrailliler indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Ne var ki Musa'nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur, Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Böylece Yeşu, Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. Rab Musa'ya, "Bunu anı olarak kayda geç," dedi. Yeşu'ya da söyle, Amaleklilerin adını yeryüzünden büsbütün sileceğim. Musa bir sunak yaptı. Adını Yahve Nisi koydu. Eller Rabbin tahtına doğru kaldırıldı, dedi. Rab kuşaklar boyunca Amaleklilere karşı savaşacak.
Bu ayetle bize biraz tuhaf gelebilir. Değil mi? Yani bizim için ayetlerin anlamı nedir? Silah alıp savaş açmalı mıyız? Bir dağ çıkıp gün boyunca ellerimizi kaldırmalı mıyız? Bence Tanrı'nın halkı bu savaşı kazanarak önemli bir ders öğrendiler. Ve Tanrı'nın verdiği toprağa girmek üzere bir adım daha atmışlardı. Amalekliler kimdi? Onlar Esav'ın soylarından. Yaratılış 36. bölümde Amalek Esav'ın 13. soyu olarak bahsedildi. Onlar eski ahit boyunca sürekli İsrail'in düşmanı olarak onlara karşıdı. Kral Saul ve Kral David onlarla savaştılar. Amalekliler Tanrı'nın halkına saldırdığı zaman bu normal saldırı değildi. Yaşanın tekrarı 25. bölümü bu saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Bu ayetleri okuyacağız. Siz Musa'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın. Siz yorgun ve bitkinken yolda size saldırdılar. Geride kalan bütün güçsüzleri öldürdüler. Tanrı'dan korkmadılar. Amalekliler İsrail'in ön tarafına saldırmak yerine arka tarafına saldırdı. Yani onlar İsrail'in en zayıf ve güçsüz kişilerine saldırdı. Onlar acımasız ve merhametsiz bir şekilde saldırdı. Bunun ardından İsrail halkı sonraki gün onlara savaş açtı. Amerikalı pastor olan Warren Wiersbe şöyle yazdı. Bir Hristiyanın hayatı bir oyun alanı değil, o bir savaş alanı. Başka bir yazar şöyle yazdı. Bir Hristiyan için bu dünya bir koltuk değil, o bir savaş arenası. John Piper, aslında onu çok seviyorum, şöyle yazdı. Hayat savaştı. Hristiyan olarak hayat savaştı. Daha sıva, aslında bu söz listesi yaptık. Daha sıva ama hayat her zaman savaştı. Ve Kutsal Kitap şöyle diyor. Elçi Pavlos şöyle yazdı. İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdü. Yani savaşımız gerçekti. Ruhsal bir savaşımız sürekli var. Ve bunu bilmemiz lazım. Tanrı'nın verdiği vaatler var. Bunlara girmek için mücadele etmeliyiz. Ruhsal bir savaş var ve pasif olmamalıyız. İnsanlar savaş sırasında tetikte bekle, değil mi? Onlar hazır. Biz de uyanık kalmalıyız. Tanrı'nın halkı olarak Tanrı'nın bize verdiği vaatler var. Mücadele ederek, Tanrı'nın bize verdiği aletleri kullanarak bu vaatlere kavuşacağız. Tanrı'nın bize verdiği vaatlere kavuşmak için hem bireysel olarak hem de topluluk olarak mücadele etmeliyiz. Mesela, basit bir örnek sana vereceğim. Bu dünya memnunluk Tanrı'dan değil, eşyalarından ve zenginlikten kaynaklanır. Dediği zaman buna direnmem lazım. Şeytan kulağıma seni inciden kişiyi affetme diye fısıldadığı zaman Tanrı'nın yardımıyla bu ayartmaya karşı koymalıyım. Bir hasta için dua etmeye fırsat çıkar fakat çekinceli hissetsem bile bu olumsuz duyguya karşı çıkmalıyım. Çünkü hasta kişi için dua etmek önemli. Çünkü Tanrı insanlara şifa vermek istiyor, değil mi? Okuduğumuz ayetler bireysel mücadelelere odaklanmak yerine Tanrı'nın halkının uğraşmasına odaklanır. Tanrı kendi halkına vaatleri verdi ve kendi halka mücadele ederek bu vaatleri kavuşacaklardı. Kilise olarak Tanrı'nın vaatlerinin gerçekleştiğini görmek için hangi savaşların üstesinden gelmeliyiz? İsa dedi, ben kilisemi kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Tanrı'nın kilisesi Tanrı'nın çok yönlü bilgeliğini sergilemeli. İsa, dünyanın ışığı benim dedi. Geçen hafta Ali bu ayetler üzere vaaz verdi. İsa kendi kilisesi ile ilgili şöyle dedi. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçenin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görecek gökler ki babanızı yüceltsinler. Tanrı'nın kelamı diyor ki Tanrı'nın halkı olarak bir ışık gibi parlamalıyız. İsa'ya iman ettiğimiz zaman ebedi yaşama kavuştuk. Tanrı yükleklerinizde bir mucize yaptı. O bunu yaptı, biz bunu yapmadık. O sizin taştan yüreğinizi çıkardı ve yeni bir yürek verdi. Yani Tanrı bizi içten dışa değiştirdi. Tanrı'nın bize koymuş olduğu yürek, Tanrı'nın yoluna gitmek ve Tanrı'nın buyruklarına yerine getirmek ister. Bu yüzden canımız Tanrı'nın ardından gitmek ister. Yani Tanrı bizim yüreğimizde bir mucize yaptı. Bu yüzden onun ardından gitmek istiyoruz, hamd olsun. Bu yeni yaşama kavuştuğumuz için değiştik. Kurtulduğumuz için Tanrı'nın ışığı yüreğimizi aydınlattı. Ve Tanrı'nın ışığı bizden parla. Her gün Tanrı'nın temsilcisi olarak yürüyorsunuz. Tanrı'nın varlığını taşıyorsunuz. Nereye giderseniz Tanrı'nın huzurunu taşıyorsunuz. Bunu biliyor musunuz? Ne güzel. Yani Tanrı yüreğimizde yaşıyor kutsal ruh aracılığıyla. Bu yüzden Tanrı'nın ışığını taşıyoruz. Nereye gidersek. Bu yüzden bizim bitiş noktamız bir 30 kişilik topluluk kalmak değil. Tabii ki. Hamd olsun Tanrı aramızda çalışıyor. İlişkilerimizi son yılda birkaç kişi İsa'ya iman ettiler. Hamd olsun. Onlar İsa'nın ardından gitmeye başladılar. Ama dahası var. İsa'ya iman edenler dünyanın ışığıdır. Biz parlamalıyız. Daha çok kişi bizim aracılığımızla İsa'ya Rab ve kurtarıcı olarak kavuşsun. Her birimiz her gün işte çalışırken olsun, evde ailenizle zaman geçirirken olsun, kahvehanede tavla oynarken olsun. Dünyanın ışığı biziz. Çünkü Tanrı yüreğimizde çalışıyor. Yaşıyor. Bu dünyada Tanrı'nın temsilcileri olarak yaşıyoruz. Eğer arkadaşımız zor durumda yaşarsa ya da hasta olursa onun için dua etmeyi rica edelim. Bir fırsat çıkınca Tanrı'nın nasıl hayatımızda çalıştığını tanıklık edelim. Dünyanın ışığı biziz. Ve biz buna inanmamız lazım. Çünkü eğer bunu inanırsak hayatımız, biz bir büyüyen, olgunlaşan, etkili bir şekilde hizmet eden bir topluluk olmalı. Buna inanmaktayız ve mücadele etmekteyiz. Değil mi? Ve Tanrı'nın vaatlerinin gerçekleşmesi için ruhsal bir savaşa girmekteyiz. Yani şeytan bize karşı koyuyor. Bize karşıdır. Ama nasıl bu mücadelelerde gelebiliriz? İlk önce Efendimizin sesini duymamız lazım. O başkomutan. Ama bu ayet, okuduğumuz ayetlerden 3 ders çıkarmak istiyorum. Birinci şu, mücadele etmeyi bekleyelim. Tanrı'nın halkının sorununun bir kısmı şu, onlar sıkıntılarla karşılaşmaya beklemiyorlar. Tanrı'nın söz verdiği toprağa girmek, sorunsuz bir yoldan gitmeyi bekliyorlardı. Sorunlar çıktığında bunlar beklentilerine ters geldi. Bu yüzden vazgeçmek istediler. Tanrı'nın halkı Amalek lilerin kendilerinin arkasından saldırmasını beklemiyorlardı. Ama yeni ahitte şu ayet var. Tanrı'nın sözü diyor ki, ayık ve uyanık olun. Düşmanımız, iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayacak, dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acılara çektiğini bilerek, imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Yani savaş tayız, ruhsal bir savaş. Bu yüzden uyanık kalmamız lazım. Hristiyanlar olarak mücadele etmeyi beklemeliyiz. Ruhsal savaştayız. İkinci olarak, saldıralım. Yeşu gibi mücadele etmeliyiz. Musa, Yeşua, Adam seç, git, Amaleklilerle savaş dedi. Yeşu, Musa'nın buyurduğu gibi Amaleklilerle savaştı. Yeşu, Musa'nın verdiği buyruğu yerine getirdi. Yani Yeşu yapmasa gerekeni yaptı. Yeni ahit, Hristiyan hayatı hakkında bazen bir asker resmi kullanıyor. Mesela, Pavlos Efes'teki imanlı kardeşlere şöyle yazdı. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz. Kendisini askerliğe çağırana hoşnut etmeye çalışır. Yani bir şey açıklamalıyım. Askerlik ifadeleri kullanarak fiziksel savaşa kastetmem. Haşa. Bizim silimiz ne? Bizim silimiz sevgi. Bizim silimiz Tanrı'nın sözü. İsa dedi ki, ne mutlu barışa sağlayanlar. Yani bir asker olarak İsa'nın ardından gitmeye devam etmeliyiz. O bizim komutanımız. Onun sesini duyuyoruz. Onun buyruklarını duyuyoruz ve yerine getiriyoruz. Ve bunlara hayatımıza uygulamalıyız. Tamam mı? Bu yüzden o başkomutan onun ardından gidiyoruz. Topluluk olarak kendimizi öğrenci yetiştirmeye ve Tanrı'nın müjdesini paylaşmaya adamalıyız. Kendimizi bunlara odaklamalıyız. Bu şekilde mücadele ediyoruz. Bunları yaparak Yeşu gibi mücadele etmekteyiz. Aynı zamanda Musa gibi dua etmeliyiz. Bu ayetler biraz tuhaf gelebilir. Yeşu Musa'nın buyurduğu gibi Amaleklilerle savaştı. Bu arada Musa ne yaptı? Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar. Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Ne var ki Musa'nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur, Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya kadar dek. Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Böylece Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. Yeşu savaştı ama Musa, Harun ve Hur dağda bu savaşın zaferini kazandı. Bu zafer Musa'nın kaldırdığı DNA'ne bağımlı kaldı. Musa gün boyunca arşivten DNA'ni kaldırdı. Bu kaldıran eller neler simgeler? Aslında okuduğumuz ayetler bunu anlatmaz. Ama eski ahitte biri ellerini kaldırdığında normalde dua ettiğini veya Tanrı'ya övdüğünü kasteder. Yani Yeşu savaşırken Musa, Harun ve Hur dua ettiler. Onların dua etmeleri zafer kazandı. On birinci ayet bunu bize gösterir. Musa'nın elini kaldırdıkça kazanıyorlardı. İndirdikçe Amalekliler kazanıyorlardı. Bu yüzden gün boyunca DNA'ni kaldırdı ve kazandılar. Değil mi? Charles Spurgeon, çok ünlü vaaz vermiş olan kişi, bu ayetler üzerine vaaz verdiği zaman şöyle dedi. Eğer bazı kişilerin dua ettiği gibi dua edersek, cehennemin kapılarının menteşelerini yok ederiz. Diliyorum ki güçlü bir şekilde dua edelim. Size yalvarıyorum, size yakarıyorum. Dua etmekten vazgeçmeyin. Diğer şeylerden vazgeçin. Ama dua etmekten vazgeçmeyin. Diz çökün, Tanrı'yla güreşin. Pastor John Piper şöyle yazdı dua hakkında. Dua öncelikle bir savaş süresi, kiliseye verilen kırmızı telefondu. Kilise karanlığı ve imansızlığı doğru ilerlediği zaman komuta merkezinden Tanrı'nın sevgi dolu egemenliği gelsin diye gerekli olan her şey sağlamasına rica ederiz. Dua bizi ilk müdahale eden askerler olarak donatır. Yani dua bizi donatır ve dua Tanrı'ya yücelik verir. Çünkü dua Tanrı'nın bizim için gerekli olan her şey sağladığını gösterir. Dua ederek mücadelelerimizin üstesinden geliriz. Çok önemli bizim için. Bu kırmızı telefonu kullanarak, direkt olarak Tanrı'ya bağlanabiliriz. Ve o başkomutan olarak bizi destekler. Hamd olsun. Yani aslında birkaç hafta önce vaaz verdiğim zaman bir ayeti bulduk. Tanrı bizim için savaşacak dedi. Yani Tanrı kendi halkı için savaşıyor. Ne güzel. Bazen dua zamanı topluluk olarak yaparız. Aslında tek başına dua etmek iyi bir şey. Aynı zamanda topluluk olarak dua ettiğimiz zaman o çok faydalı oluyor. Yani fark ediyoruz ki Musa yalnız dua etmedi. Ne oldu? Hur ve Harun onun yanında geldi, ona yardım etti. Değil mi? Yani yoruldu. Bir yüzden ne oldu? İki kişi onun yanına geldi. Ve yani böylece kaldırmadı. Bir yüzden onlara yardım etti. Birlikte dua ettiler. Gün boyunca DNA'ni kaldırdı bir yüzden. Çünkü grup olarak bunu yaptı. Ve bu yüzden kilise olarak bizim dua toplantımız var. Çünkü birlikte dua etmek çok faydalı. Ve hamd olsun çünkü sürekli bunu yapıyoruz her hafta. Aynı zamanda aslında aşağıda bizim ofisimizde bir dua odası yapacağız. Bir yüzden ne zaman gelmek istersen gelebilirsin, dua edebilirsiniz aşağıda. Çünkü biliyorum ki bazen bir dua yeri bulmak biraz zor olabilir. Bizim hem bireysel bir şekilde dua edebiliriz, hem de topluluk olarak dua etmek çok faydalı. Oh, nereye gerekti. Ama özellikle dua ettiğimiz zaman aktif olmalıyız. Dua bazen çok zor olabilir. Yani vazgeçmek istiyoruz bazen. Ama ısrarla dua etmemiz lazım. Yani Musa için o zor geldi değil mi? Belki vazgeçmek istedi ama Hur ve Harun ona yardım etti. Biz de birbirimize destekleyebiliriz, yardım edebiliriz. Ve dua ederek zafer kazanabiliriz. Tamam. Bu ayetlerden bir şey daha öğrenebiliriz. Üçüncü nokta. Analım. Tanrı'nın bize nasıl yardım ettiğini anmalıyız. 14. ve 15. ayeti okuyalım. Rab Musa'ya bunu ana olarak kayda geç dedi. Yeşuya da şöyle söyle. Amaleklilerin adını yeryüzünden büsbütün sileceğim. Musa bir sunak yaptı. Adını Yahweh Nisi koydu. Eller Rab'in tahtına doğru kaldırıldı dedi. Rab kuşaklar boyunca Amaleklilere karşı savaşacak. Bu ayetlerde Kutsal Kitap'ta ilk kez Tanrı kendi halkının ne olduğunu kayda geçmesini istedi. Tanrı halkının bu zaferi hatırlamasını istedi. Bu nedenle gelecekte zor durumlarda geçerken Tanrı'nın sadakatını anabilirler. Eğer durmadan dua etmekte ısrar edersek, geçmişteki zaferlerimizi anmamız lazım. Ve Kutsal Kitap'ta kendimize Tanrı'nın nasıl halkını kurtardığını hatırlatmamız lazım. Çünkü Kutsal Kitap'taki hikayeleri bizim hikayelerimiz. Tanrı'nın nasıl dualarımıza cevapladığını unutmayız. O çok önemli. Bu yüzden toplantımız zaman eğer bir kişi bir tanıklık paylaşmak isterse her zaman bunlara doymak istiyoruz. Değil mi? Tamam. Bu yüzden bu ayetlerin üstünde durduğumuzda neler öğrendik? Birinci, ruhsal bir savaştayız. Zorluklarla karşılaşmaya beklemeliyiz. İkinci olarak, ruhsal savaştayken Yeşu gibi mücadele etmeliyiz ve Musa gibi dua etmeliyiz. Üçüncü olarak, bizi umutlandırmak için Tanrı'nın geçmişte neler yaptığını anmalıyız. Bunu yaparak dua arzusunu uyandırırız. Bir şey daha eklemek istiyorum. Aslında vaaz vermek üzereyiz. Kim bu zaferi kazandı? Musa mı? Yeşu mu? Kim? Aslında ikisi zafer kazandı değil mi? İkisi zafer kazandı ama bu hikayenin kahramanı Tanrı'dır. Musa dua ederken ve Yeşu mücadele ederken Tanrı kendi halkını kurtardı. Musa ahşaptan DNA'ni kaldırdığı zaman Tanrı'nın halkı kurtuldu. Bir daha görüyoruz ki Musa'nın ahşaptan DNA'ni önemliydi. Aslında geçen kez vaaz verdiği zaman ben dedim ki Musa'nın hikayesinde ikiyeden daha fazla ahşap var. Yani sürekli Musa'nın DNA'ni DNA Tanrı'nın halkına kurtarıyor. Ve ilginç bir şey, çünkü bir daha görüyoruz ki Musa'nın ahşaptan DNA önemli. Musa bunu kaldırdığı sürece Tanrı'nın halkı kazanıyordu. Musa suna Yahweh Nisi adına koydu. Yahweh Nisi Rab sanacağımdı anlamına geliyor. Ve Yeşaya peygamber tam aynı kelime kullanarak gelecek Mesih hakkında şöyle peygamberlik etti. O gün İshaya'nın kökü ortaya çıkacak. Halklara sancak olacak. Uluslar ona yönelecek, kaldığı yer görkemli olacak. Yani Tanrı'nın göndereceği Mesih bir sancak olacak ve bütün uluslar ona gelip onun aracılığıyla kurtuluş bulacak. Yani o bir söz vardı. İsa bu ayetleri biliyordu ve bu temaya devam ederek kalabalığa şöyle dedi. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanlara kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Tıpkı Musa'nın ahşaptan DNA'ni kaldırılırken zarfı kazandığı gibi İsa çamaha gerilirken zarfı kazandı. Haç bizim zarfı sancığımızdı. İsa'nın ölümü ve dirilişi zarfı kazandı. Bu yüzden Tanrı'ya güvenle dua ediyoruz. Bu yüzden Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Çünkü O bizimle. O bizim günahlarımızı, utancımızı ortadan kaldırdı. Hayatlarımızda zafer kendimizden kaynaklanmaz. Zafer kazanan Tanrı bizim için mücadele eder ve aracılık eder. Bu yüzden ayakta durabiliriz. Mücadele ettiğimiz zaman boşuna çaba göstermiyoruz çünkü zafer kazanan Tanrı bizimledir. Ve onun ardından gidiyoruz. O iyi haber değil mi? O aslında zafer kazandı, onun ardından gidiyoruz. O bizi seviyor.